Medyascope'tan herkese merhabalar. Bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ile 30 bine dayanan vaka sayılarını, salgında genel gidişatı, aşılamayı ve yüz yüze eğitimde devamlılığı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler hocam, size de hiçbir zaman davetimizi kırmıyorsunuz. Her zaman bize konuk oluyorsunuz. Bir kez daha teşekkür edelim size buradan.
Bunlar görevimiz bizim. Çok toplumsal bir sorumluluk.
Çok çok teşekkür ederiz. Hocam ilk olarak salgında genel gidişatla başlayalım dilerseniz. Şimdi vaka sayıları 30 bin bandına dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hafta sonu aslında uyarıda bulunmuştu. Son bir haftadaki vaka sayıları bize uyarıyor ifadelerini kullanmıştı. Şimdi Eylül ayının sonuna doğru gelirken hem ölüm hem de vaka sayıları belli bir oranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz gidişatı?
Ya hala o Ağustos'un başıyla beraber başlayan pikin içerisindeyiz ve bir türlü oradan çıkamıyoruz. Çünkü insan hareketliliğimiz çok fazla, yani neredeyse pandemi öncesindeki normal yaşam standartlarımızla yaşıyor gibiyiz. Tek farkımız işte aşı olmaya devam ediyoruz. Bu da insan hareketliğinin artması demek. Tabii ki virüsün toplumda bulaşmasının, insanlar arasında dolaşımının artması anlamına geliyor ki olgu sayıları da bu nedenle yüksek ve ne yazık ki can kayıpları da yüksek ve ciddi bir kanıksama, ciddi bir yabancılaşma durumu söz konusu. Şu anda böyle devam ediyoruz. Hani bunu benim bir hekim olarak olumlayabilmem olanaklı değil. Çünkü her gün önlenebilir bir hastalık nedeniyle ortalama 250 kişiyi kaybediyoruz. Bu korkunç bir sayı ve bu şekilde de devam ediyor. Öyle çok da olumlu bir gözle bakmıyorum şu anda salgında bulunduğumuz noktayı.
Elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi yaz ayındaki rahatlık, yani aşılamalar ve önlemlerin kaldırılmasıyla başlayan rahatlık sonucu, yani sosyal hayatta çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Bireysel önlemler biraz göz ardı edilmeye devam ediliyor gibi, tabii bu da vaka sayılarına yansıyor. Haftalar içerisinde bir artış var. Şimdi geçen sene de Ekim ayında ağır bir kapanma dönemine girmişti Türkiye. Aşamalı olarak başlayıp daha sonra sertleşen bir kapanma dönemi. Şimdi yine hemen hemen aynı vaka sayıları ve aynı ölüm oranlarını görüyoruz. Bilim Kurulu üyesi Sema Turan'ın da bugün yaptığı bir açıklama var. Tabii ki önlemleri, gündemimizde önlemleri düşünebiliriz şeklinde. Eylül bu yönde devam ederse bazı kısıtlamalar bekliyor musunuz? Hani bireysel olur, toplu kısıtlamalar olur, neler öngörürsünüz?
Şimdi ben toplu kısıtlamalar beklemiyorum. Çünkü bunu aşılı olan insanlara anlatamazsınız. Yani aşılı olan insanlar sonuçta buna itiraz edeceklerdir. O tür kapanmalara girmeye. Çünkü düşünsenize, şimdi toplu kısıtlama için sokağa çıkma kısıtlaması getirmelisiniz. O zaman şunu da yapabilecek durumda değiliz. Çünkü onu da gözlemliyoruz. Hani sokağa çıkanlar da senin aşı kartın var mı yok mu kontrolü de olamayacak. Sadece şunları yapmaya çalışıyor kolluk kuvvetleri veya kolluk güçleri veya diğer insanlar. İşte toplu alanlara girerken HES kodu sorgulamaları yapılmaya çalışılıyor ama o da ne kadar başarılı oluyor o da tartışmalı. Yani sonuçta toplu taşım araçlarının tıklım tıklım olduğu bir dönemde hani bunun kısıtlanmasının çok da olanaklı olabileceğini düşünmüyorum. İş kolları çalışmaya devam ediyor. Hani ben öyle hani hem sosyal hem ekonomik olarak toplu bir kısıtlamaya gidilebileceğini düşünmüyorum. Bireysel önlemler açısından bakarsak eğer, yani HES kodu veya bağışıklığı sağlanmayan insanlara, yani aşısız olan insanlara bir takım yerlerin kısıtlanması, bunun da gerçekleşebileceğini siz düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Yani onlar da o kadar utanmaz bir biçimde ve ağırlanmaz bir biçimde itirazlarını dile getiriyorlar ki insanların ölümünü göze alarak. Yani işte biliyorsunuz aşı olmuyorlar, hatta karşılarındakini de oldurtmuyorlar ve insanların ölümüne yol açıyorlar. Ama buna karşın hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorlar. Toplum içerisinde toplantılar düzenleyebiliyorlar. Kalabalık bir araya gelişler yapabiliyorlar. Yani bunların gerçeklikle bağlantısının olmadığını düşünüyorum. Hani o kısıtlamaların sadece söylenmiş sözler olarak kalacaktır. Hani ben genel bakış açısıyla da şunu gözlemliyorum toplumda. Artık bu hastalık böyle devam edecek. Ölen ölecek, kalan sağlar da bizimdir. Bu şekilde devam edelim gibi bir algı oturmuş durumda. Bu siyasi otoritenin en üstünden en aşağısına kadar, toplumun en altına kadar sınıfsal anlamda da baktığınızda insanlar çünkü gidip çalışmak ve evlerine ekmek götürmek zorunda. Hani işçi sınıfı olarak veya emekçiler olarak baktığımızda da böyle bir zorlamayla karşı karşıyalar. Yani bu saatten sonra öyle çok da bireysel veya toplu kısıtlamalara gidilebileceğini düşünmüyorum. Bunu hep ben şöyle nitelendiriyorum. Bir hekim olarak bizlerin iki görevi vardı. Bir tanesi insanların hasta olmasını engellemeye çalışmaktı. Bunu şu anda yapamıyoruz. Aşılananları ancak ikna edebildiğimiz ölçüde aşılananları hastalıktan koruyabiliyoruz. İkincisi de hastalanırlarsa tedavi etmekti. Şu anda daha çok tedavi aşamasında olmaya devam ediyoruz.
Aslında 6 Eylül'den bu yana da aşısız vatandaşlar için ücretsiz PCR testi gibi bir uygulama devrede. Şu an bunun hani aşılamayı ne kadar arttırdığına yönelik somut veriler mevcut değil elbette. Ama şöyle bir şey var, şimdi siz aşısızlar için belki olabilir dediniz. Zaten aşısızların pandemisi haline geldiği de sık sık altı çiziliyor. Bu ücretsiz PCR testleri ücretli hale getirilebilir mi? Yoksa çalışanlarına aşı zorunluluğu aşı zorunluluğu koyan yer sayısı mı artar? Nasıl çözülecek yani bu aşılanma sorunu, neler yapılabilir?
Ben öyle kolay kolay çözülebileceğini de düşünmüyorum şu anda. Yani sağlık çalışanlarında bile aşı olma oranına baktığınız zaman hala aşı olmamaya ısrarla devam eden sağlık çalışanlarının bile olduğunu düşünürseniz birçok hani bilinçli diyebileceğimiz insanda bile ciddi bir aşıya karşı direniş olduğunu gözlemliyoruz. Bunu da gördükten sonra hani benim o Haziran'ın başındaki o umudum gerçekten bu 3,5-4 aylık süreç içerisinde sönümlendi diyebilirim. Yani biraz olumsuz konuşuyorum, bir karamsar tablo çiziyorum. Bunun farkındayım ama çok da aydınlık bir durumda olmadığımızı düşündüğümden dolayı bu böyle. Verileri de bilemiyoruz. Bakın Sağlık Bakanlığı daha yeni aslında baştan beri yapması gerekeni o da eksik bir biçimde yapıyor. Haritayı o masmaviye boyadılar. İnsanlar şunu soruyorlardı. Bu kadar aşı oluyoruz. Niye bu kadar çok hasta? Halbuki o harita baştan beri hatalıydı. Yani duyarlı insanların oranını göstermek zorundaydık. Veya aşı olmuş veya son 3 ayda hastalığı geçirmiş bağışık olan insanların oranını göstermek durumundaydık. Ama biz bunu yapmadık. İşte hep pembe tablo çizmeye çalıştı Sağlık Bakanlığı. Ve ben şunu da söylemekte çekinmiyorum. Yani sağlık çalışanları işte emekleri, hakları ödenler. Zaten ödemiyorlar. Örneğin İstanbul'da birçok yerde sağlık çalışanlarına tanınan o avantajlar da ortadan kalktı. Toplu taşımalar artık ücretle biniyorlar. Yani o da bitti. Yani şu anda baktığınız zaman insanlar bunu kanıksadı, bu hastalığı. Bir grup insan her gün ne yazık ki 250'ye yakın insanımızı kaybederek devam ediyoruz. Aşı olma seviyesinde belirli bir seviyeye kadar zorlaya zorlaya getireceğiz. Umarım bunu %80'lere çıkartabiliriz. Ama çıkartamazsak da insanlar hasta olarak toplumsal bağışıklığı kazandıracağız gibi görünüyor. Zaten işte sanırım Moderna'nın CEO'su da böyle bir açıklama yapmış. Önümüzdeki yıla kadar dünyada bu pandeminin bitmesi ya aşıyla ya da hasta olarak gerçekleşecektir demiş. O da var olanı itiraf etmiş. Hani ne kadar aşı satabilirsek o kadar iyi diye bakıyorlar onlar da. Ama dünyanın bir bölümüne de ne yazık ki aşıları alamıyor insanlar. O nedenle de hasta olarak bağışıklık kazanmış olacaklar.
Siz konuşmanızın başında sağlık çalışanlarının aşılanmamış olanlar var şeklinde bir ifade kullandınız. Şimdi Türk Tabipleri Birliği de dün bir rapor yayınladı aslında bu konuda. Aşısı olmasına rağmen hayatını kaybeden doktorlar. Burada ne gibi faktörler gözümüze çarpıyor? Siz inceleme fırsatı buldunuz sanırım. Neler söylersiniz bu konu hakkında?
Şimdi bakın sağlık çalışanlarında baktığımız zaman ne yazık ki bazı meslektaşlarımızın farklı farklı nedenlerden dolayı, artık bilemiyoruz neden olduğunu ama farklı nedenlerden dolayı aşılarını yaptırmadıklarını görüyoruz. Ve tam da bugünlerde işte o meslektaşlarımızı kaybetmeye başladığımızı görüyoruz. Yani hani bu kadar önemli aslına bakarsanız. Şimdi ben pandemi koşullarında başından beri bu hastalara bizzat birinci olarak bakan hekimlerden bir tanesiyim. Hastaların her gün yanına girip çıkıyorum. Evet, koruma önlemlerimi alıyorum. Ama şunu söyleyebilirim size. Ocak-Şubat ayında yapılmış olduğum inaktive virüs aşım sayesinde o Nisan'daki korkunç dalgayı belki de hasta olmadan atlatabildim. Daha sonrasında mRNA aşısı, ek doz mRNA aşımı da yaptırdım. Ve şimdi de bu hala hasta bakmaya güvenli bir biçimde devam ediyorum. Ve henüz daha hasta olmadım, umarım da olmam. Yani böyle de devam eder. Ama burada en önemli faktörün aşı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Nisan ayında eğer hasta olmadıysam o iki doz inaktive, şu anda çok da beğenmediğimiz, İnsanların böyle burun kıvırdıkları o aşı sayesinde olmadım. Çünkü İngiltere varyantı etkiliydi o dönem ve inaktive virüs aşısı ona etkiliydi. Yani onu olduğunuz zaman ondan hastalığa yakalanma olasılığınız çok düşüktü. Şimdi de bakıyoruz sağlık çalışanları içerisinde ne yazık ki aşısı olmayanlarda kayıplarla karşı karşıyayız. Bu süreç böyle toplum içinde geçerli. Doktorları veya sağlık çalışanlarını da toplumdan ayırmak olanaklı değil. Türk Tabipler Birliği bu konuda bir uyarı yayımlamış oldu böylece. Bakın gidin aşınızı lütfen olun. Aşı can kurtarır, aşı candır diye. Zaten pandeminin en başından beri bu ülkede doğru söz söyleyebilen birkaç kurumdan bir tanesidir Türk Tabipler Birliği. Cesaretle savunarak, pandemide nelerin yapılması gerektiğini de söyleyerek. O anlamda da ben yine sağlık çalışanlarına ve yine topluma sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Aşınızı olun, çünkü aşınız olmazsanız ölümle karşı karşıya kalabilirsiniz.
İnaktif aşılardan bahsettin. Şimdi yerli aşı Türkovak da inaktif bir aşı bildiğimiz kadarıyla böyle açıklandı. Şimdi Sağlık Bakanı geçtiğimiz haftalarda eğer her şey yolunda giderse Ekim ayında üretime başlamayı planlıyoruz, seri üretime geçmeyi planlıyoruz demişti. Şimdi bu aşamada inaktif aşıların özellikle Delta varyantı karşısında etkililiği sorgulanıyor. Hani ne kadar etkili olduğu sorgulanıyor. Türkovak hani olursa tabii ki yerli bir aşının olması iyi olacak, ancak ne gibi faydalarını görebiliriz? Ben bunu size sormak istiyorum. Neler söylersiniz Türkovak hakkında?
Şimdi elbette bir aşı üretilmesi ülkemizde çok olumlu. Yani ben bunu olumsuzlayamam. Bu iyi bir durum. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında virüsün o yapmış olduğu mutasyonlarla özellikle inaktive virüs aşılarının etkinliklerinde bir düşüklük yaşamaya başladık. Ve Türkovak'ta ne yazık ki inaktive virüs aşısı. Şimdi burada önemli olan o virüsün yeni yapısıyla aşıyı güncelleyip güncellemediğiniz. Eğer aşıyı güncelleyebildiyseniz ve o yeni varyanta veya toplumda hakim olan varyanta göre aşıyı üretmeye başladıysanız o zaman etkinliğiniz olasılıkla yüksek olacaktır, ama Türkovak'ın böyle olmadığını biliyoruz. Eski hani Türkiye'deki ilk karşılaşılan varyantlardan veya suçlardan biriyle yapıldı bu aşı. O anlamda da Delta varyantına karşı şu andaki öngörü düşük olabilir. Düşük olabilir. Bakın bu bir öngörüdür. Bu bir teoridir. Bilim zaten teoriler üzerine yükselir ve sonra doğrulanır veya yanlışlanır. Şimdi bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Faz çalışması tamamlandığında göreceğiz net bir biçimde. Çünkü faz çalışması aslında Türkovak'ın avantajı bu. Şu anda devam eden faz çalışması hakim olan suç Delta varyantı ile iken yapılıyor. Bu anlamda da eğer şu anda Delta varyantına karşı etkinliğini kanıtlayabilirse faz 3 çalışması sonrasında o zaman biz diyeceğiz ki evet bakın bu dönemde yapıldı. Hakim suç Delta varyantıydı. Bu anlamda da etkinliğini kanıtlamış durumdadır. Şu kadar koruma sağlıyor deyip o zaman güvenilir bir biçimde kullanmaya başlayacağız. Faz 3 çalışmalarının bitmesini bekliyorum ben de. Onun raporları açıklandıktan sonra hep beraber okuyup göreceğiz zaten.
Umarız yani sizin de söylediğiniz gibi Delta varyantı hesaba katılarak bu konuda da bir aydınlatma yapılır. Çünkü bahsettiğiniz gibi en kritik şu an Delta varyantına uyumlu olup olmaması galiba. Evet. Dünyada ve Türkiye'de baskın varyant olmasından dolayı tabii ki. Hocam isterseniz okullara ve yüz yüze eğitime geçelim buradan. Şimdi 3. haftanın içerisindeyiz. 3. haftayı tamamlamak üzereyiz yüz yüze eğitimde. Ve bunun yanında üniversiteler de açılıyor. Tabii ki yani okulların yanında üniversiteler de çok büyük bir toplumsal hareketlilik getirecek. Şimdi vaka sayılarının da arttığı bir dönemdeyiz. Bu yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır bütün uzmanlar önemini vurguluyor. Devamlılığı açısından neler yapılabilir şu senaryoda, şu tabloyu karşımıza aldığımızda nasıl devam ettirebiliriz yüz yüze eğitimi?
Şimdi bir kere ne olursa olsun devam ettirmekten yanım olduğumu belirteyim. Yani onu öyle koyalım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlerine göre de baktığımız zaman aslında en son kapanması, kısıtlanması gereken yer okullar ve kısıtlamalar kalktığı zaman da ilk açılması gereken yer okullar. Şimdi buna göre bakarsak bence devam edebilmeli. Ama kusura bakmayın. Bunu peki siyasi otorite şu anda başarabiliyor mu? Yani ben orada da ne yazık ki çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Okulların pandemi koşullarına uygunluğu konusunda bir kere baştan servislerde bir takım problemler yaşanmaya başlandı. Sonra sınıfların kalabalıklıkları giderilemedi, yani sınıflar seyreltilemedi. Okulların havalandırma sistemleri yenilemedi. Şimdi havalar sıcakken kolaydı. Camları açıyordunuz, pencereleri açıyordunuz. İki şey arasında böyle bir rüzgar havalandırması sağlıyordunuz. Bu sayede sınıfın viral yükünü düşürebiliyordunuz. Ne olacak? Şimdi havalar soğumaya başladı. Pencereler kapanacak, kapılar kapanacak. O zaman oraya yeterli havalandırma devir daimi koymalısınız, havalandırma yapmalısınız. Bunu yapabilecek altyapıyı hazırladı mı Milli Eğitim Bakanlığı? O da hayır. Şimdi bunların birçok okullardaki birçok hijyenle ilgili çalışmaların maliyeti de velilere yüklendi. Yani devlet okullarında. Sadece şunu bilebilmek yeterli. Türkiye'de pandemi koşullarına uyarlanabilmesi amacıyla okulların öğrenci başına harcanacak rakam 35 lira. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1500 dolar. Hollanda'da 2000 euronun üzerinde. Yani bu bile bizdeki eksikliği gözler önüne serebiliyor. O anlamda da şimdi tabii ki ben okulların açılmasının devamlılığının sürekliliğinden yana olmakla birlikte bir süre sonra toplumsal risk olarak hastalık artmaya devam eder ve AVM'lerin kapatılması, iş yerlerinin kapatılması, toplu taşımların kısıtlanması gibi bir takım şeylere karşın hala okullarda olgular olmaya devam edip bu şekilde yükselirse elbette o zaman diyeceğiz ki eğitim öğretim online olarak devam etsin. Ama okullara gelene kadar, okulların kapatılmasına gelene kadar bence önceliğin diğer taraflara verilmesi, örneğin aşısız bireylere bir takım yaptırımların veya uygulamaların yapılması taraftarıyım. Ama bunun dışında da okullarda da siyasi otorite Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka ve mutlaka bir an önce pandemi koşullarına uygunluk konusunda adımlar atmalı. Şu anki adımlar, bırakın adımı, hani böyle santimetre bile diyemeyiz onlara, böyle bir gram ilerleme yok. O anlamda da bir an önce o tür koşullara uygunluk sağlanmalı.
Aslında dünya çapında örneklerini de görüyoruz. Yani diğer ülkelerin yüzde eğitimi devamlılığı açısından aldığı bazı önlemler var. Bunlardan en önemlisi bu ara farklı bilim insanları da vurguluyor. Hızlı test kitleri örneğin. Hızlı test kitlerinin önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Siz neler söylersiniz? Son olarak bunu sorayım size. Hızlı test kitleri henüz gündeme gelmiş değil. Türkiye'de çok yaygınlaşmış da değil, ancak önemli gözüküyor değil mi?
Ya şimdi biz her şeyi geriden takip etmek, izlemek zorunda değiliz. Yani artık bilim öyle bir şey ki anında gözlemleyebiliyorsunuz, anında görebiliyorsunuz yurt dışında yapılanları, çalışmaları. Ve çok ilginç bir şey daha belirteyim size. Pandemi öncesinde bilimsel yayınların önemli bir bölümüne ücretle ulaşılabilirken, dünyadaki impact faktörü en yüksek bilimsel dergilerin makalelerine ancak ücretli bir şekilde ulaşabilirken, şu anda o dergiler de dahil olmak üzere tüm dergiler pandemiyle ilgili, COVID-19 ile ilgili tüm yayınlara ücretsiz ulaşmanızı sağlıyor. Bu sayede bilgiye erişiminiz çok kolay. Şimdi bu anlamda da biz geriden gelmek zorunda değiliz. Bakın Avrupa'da, İngiltere'de birçok yerde hızlı antijen testleri dediğimiz hızlı kitleri kullanıyorlar. Bugün Almanya'da 5'li kutusu 3 euro. Yani hesap edin 30 lira. Yani 5 tane test yapabileceğiniz, tanesi de ne kadara gelir? 6 liraya gelir. Şimdi bunu devlet, Milli Eğitim Bakanlığı okullara göndererek bu testleri, rutin taramaları yaptıramaz mı? Yaptırabilir. Çok basit. Yani bunların yapılabilirliği var. Ama bunların yapılabilirliğinin olmasına karşın hala yapılamayacak ve bizlerin bastırmasıyla, bizlerin konuşmasıyla, sizlerin sürekli yayınlarıyla bir süre sonra denilecek ki evet tamam, biz hızlı antijen testlerini uygulamaya sokalım. Bunu konuşmaya devam edelim. PCR testleri doğrulama testleridir. Yapabilirsiniz, bu şekilde de tarayabilirsiniz ama zordur. Sonuçlarını daha geç alırsınız, sarkabilir. Yani sadece yapılan PCR testlerinin sayısını yüksek göstermek için bu testleri tarama testi gibi kullanmayın. Sağlık Bakanlığı'na seslenmek lazım bunu. Gelin okullara hızlı antijen testlerini dağıtın. Ya semptomsuzlar da dahil olmak üzere herkese haftada iki kez hızlı antijen testiyle test edin veya ufacık bir semptomu bile varsa kişiler kendileri hızlı antijen testlerini yapsınlar. Çocuklar yapabiliyorlar ama hadi çocuklarda sıkıntı olabilir diyebilirsiniz ama üniversiteler açılacak önümüzdeki dönemde yurt dışında tüm üniversite öğrencileri, bakın Avrupa Birliği ülkelerinde ve İngiltere'de okullarından hızlı antijen testlerini ücretsiz sağlayıp kendi testlerini yapıp okula gönderip sonucunu bildiriyorlar. Yani bu şekilde olması gerekir. Umarım önümüzdeki günlerde siyasi otoritedeki bu konunun önemli insanları bunu algılarlar ve bunu uygulamaya sokarlar.
Evet, özellikle son kısımda vurguladığınız virüsle birlikte yaşama olayının en önemli parçalarından biri ne oluşturuyor gibi geliyor. Umarız sizlerin bu uyarılarını dikkate alırlar ve bir şekilde yüz yüze eğitimin devamlılığı sağlanır diyelim. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Evet, bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ile salgında son durumu, artan vaka sayılarını ve aşılamada gidişatı ele aldık. Medyascope'tan herkese iyi günler diyelim.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.